Merhaba, ben Yusuf. Nienanar Treye Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Karl Marx'ın WG, Labor and Capital and Value, Price and Profit adlı bu kitabı, ekonomi politiğe giriş niteliğinde iki kısa metni bir araya getirir. İlk bölüm, Hoca Otto Fatis ile Brüksel'de Alman İşçi Derneği için verilen derslere dayanır. İkinci bölüm ise, İnoçono Oçokup de Londra'daki 1. Enternasyonel Genel Konseyi'ne yapılan bir konuşmadır. Bu nedenle kitap, Marx'ın kapitalizmi nasıl okuduğunu, emeğin nasıl meta haline geldiğini ve ücretli emek ile sermaye arasındaki ilişkiyi temel kavramlarla açıklar. Dil olarak Das Kapital kadar yoğun değildir ama yine de polemikçi bir metindir. Özellikle emek değer teorisi, ücretlerin sınırı, karın kaynağı ve artı değerin nasıl oluştuğu gibi konular üzerinde durur. Kitap, sanayi kapitalizminin işçi sınıfı üzerindeki etkisini anlamak isteyen okur için tarihsel olduğu kadar teorik bir çerçeve de sunar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak ücretli emeğin sermayeyi ayakta tutan temel ilişki olarak tanımlanması. Kitabın en temel iddiası, sermayenin tek başına var olamayacağı, mutlaka emek gücüyle ilişkiye girmesi gerektiğidir. Marx'a göre sermaye, ancak emek gücü satın alındığında ve işçi üretim sürecinde çalıştığında değer üretebilir. Bu yüzden ücretli emek, kapitalist üretim biçiminin yan ürünü değil, doğrudan merkezidir. İşçi, geçimini sağlamak için kendi emek gücünü satar, kapitalist ise üretim araçlarının sahibidir. Bu ilişki dışarıdan bakıldığında basit bir ücret alışverişi gibi görünür ama Marx bunun arkasında sınıfsal bir bağımlılık olduğunu gösterir. İşçinin ürettiği değer, aldığı ücretle aynı değildir. Aradaki fark, sermayenin büyümesinin kaynağıdır. Bu çerçeve, kapitalizmi yalnızca piyasa değiş tokuşu olarak değil, emek üzerindeki yapısal bir düzen olarak okumayı sağlar. İkinci olarak, emek değer teorisi ve değerin toplumsal emek zamanı ile açıklanması, Value, Price and Profit bölümünde Marx. Bir metanın değerinin piyasa anındaki keyfi bir rakamdan ibaret olmadığını savunur. Değerin temelinde, toplumsal olarak gerekli emek zamanı vardır. Yani bir ürünün değeri, o ürünün rastgele ne kadar sürede yapıldığıyla değil, o toplumun ortalama üretim koşullarında ne kadar emek gerektirdiğiyle ilgilidir. Bu yaklaşım, fiyat ile değeri aynı şey saymaz. Piyasa fiyatı dalgalanabilir ama bu dalgalanma değerin toplumsal temelini ortadan kaldırmaz. Marx burada üretkenliğin artmasının da değeri etkilediğini açıklar. Teknoloji geliştiğinde aynı ürün daha az emekle üretilebilir ve değeri düşebilir. Böylece kitap, kapitalist ekonomide üretkenlik ile değer arasındaki bağı görünür kılar. Bu, üretim sürecinin yalnızca teknik değil, aynı zamanda toplumsal bir ilişki olduğunu da gösterir. Üçüncü olarak, artı değerin kaynağı olarak ödenmemiş emek zamanı, kitabın en önemli açıklamalarından biri, kârın nereden geldiği sorusuna verilen yanıttır. Marx'a göre kâr, kapitalistin özel bir becerisinden ya da dolaşımda elde ettiği basit bir kazançtan doğmaz. Asıl kaynak, işçinin ücretinde karşılığı ödenmeyen emek zamanıdır. İşçi günün bir bölümünde kendi ücretini karşılayacak kadar değer üretir, kalan bölümünde ise kapitalist için artı değer yaratır. Bu nedenle kâr, emeğin tamamının ödendiği bir düzenin sonucu değil, emeğin bir kısmının karşılıksız bırakılmasının sonucudur. Marx bu noktada, ücretlerin yükselmesinin sömürüyü otomatik olarak ortadan kaldırmadığını da açıkça gösterir. Çünkü mesele yalnızca ücret düzeyi değil, işçinin ürettiği toplam değerin ne kadarının kendisine döndüğüdür. Bu analiz, kapitalist kârın ahlaki bir sapma değil, sistemin içinde kurulan bir mekanizma olduğunu ortaya koyar. Dördüncü olarak ücretler. Fiyatlar ve işçi sınıfının pazarlık sınırları, value, price and profit, ücret artışlarının neden tek başına işçi sorununu çözmediğini de tartışır. Marx, ücretlerin yükselmesinin belirli koşullarda işçinin yaşamını iyileştirebileceğini kabul eder, ancak bunu sistemin yapısal sınırları içinde değerlendirir. Ücretler, emek gücünün yeniden üretim maliyetiyle, yani işçinin yaşayıp yeniden çalışabilmesini sağlayan toplumsal ve maddi koşullarla ilişkilidir. Fakat bu sınır sabit değildir, tarihsel ve toplumsal olarak değişir. Bu yüzden ücret pazarlığı, kapitalist düzen içinde önemlidir ama nihai çözüm değildir. Kitap, fiyat artışlarının veya ücret değişimlerinin tüm toplumu otomatik biçimde, eşit biçimde etkilemeyeceğini de ima eder. Farklı sektörler ve farklı emek biçimleri arasında sonuçlar değişebilir. Böylece Marx, işçi taleplerini önemsizleştirmeden bunların kapitalist sistemin çerçevesi içinde sınırlı kaldığını açıklar. Bu yaklaşım, sendikal mücadele ile toplumsal dönüşüm arasındaki farkı netleştirir. Son olarak, Das Kapital'a giden yol olarak kısa ve polemikçi bir giriş metni olması, bu kitap, Marx'ın en kapsamlı eseri olan Das Kapital'in yerini almaz. Ama ona güçlü bir giriş sağlar. İki metin de aslında konuşma ve tartışma temelli olduğu için, soyut ekonomi derslerinden çok belirli bir polemiğin içinden doğar. İlk metin emek ve sermaye ilişkisini temel düzeyde açıklar, ikinci metin ise ücret, değer ve kar bağlantısını daha ayrıntılı işler. Bu yapı, kitabı hem erişilebilir hem de teorik açıdan yoğun kılar. Okur, Marx'ın olgun dönem analizine geçmeden önce onun kavramlarını daha kısa ve doğrudan biçimde görür. Aynı zamanda metinlerin polemik kökeni. Marx'ın ekonomik teoriyi nötr bir akademik alan değil, sınıf çatışmasıyla iç içe bir düşünme biçimi olarak ele aldığını gösterir. Bu nedenle kitap yalnızca bir özet değil, Marx'ın bütün ekonomi politiğinin mantığını anlamak için işlevsel bir eşik metindir. Sonuç olarak, Wege, Labor and Capital and Value, Price and Profit, ekonomi politiğe ilgi duyan. Marx'ın temel kavramlarını doğrudan kaynak metinlerden öğrenmek isteyen ve kapitalizmin işleyişini emek merkezli bir bakışla çözümlemek isteyen okurlar için uygundur. Özellikle öğrenciler, sosyal teoriyle yeni tanışanlar, sendikal mücadele ve emek tarihi üzerine çalışanlar için güçlü bir başlangıç noktası sunar. Kitabın en önemli yararı, kar, ücret, değer ve sömürü gibi kavramları soyut sloganlar halinde değil, birbirine bağlı bir açıklama düzeni içinde vermesidir. Benzer kısa Marx metinlerinden farklı olarak iki ayrı ama tamamlayıcı konuşmayı bir araya getirir. Böylece hem genel çerçeveyi hem de daha teknik açıklamayı birlikte sunar. Das Kapital kadar ağır değildir ama ondan önce okununca büyük resmi anlamayı kolaylaştırır. Bu yüzden kitap yalnızca tarihsel bir klasik değil, kapitalist üretim ilişkilerini çözümlemek için hala işlevsel bir teorik giriş olarak öne çıkar. Destek olmak isterseniz Karl Marx kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.